Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, geçtiğimiz hafta Türk siyaset tarihi açısından, Türk kamuoyu tarihi açısından oldukça yoğundu. Erken seçim kararı alındı. 24 Haziran 2018 tarihinde hem milletvekili seçimleri yapılacak hem de cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu gerçekleşmiş olacak. Eğer bu tarihte cumhurbaşkanı seçilirse 2 hafta sonra yapılacak ikinci tura gerek kalmamış oluyor. Daha önce 16 Nisan 2017 yılında yani bir yıl önce Türk milleti yepyeni bir sisteme geçme arayışını onaylamıştı. Dolayısıyla bu yeni geçiş süreci başkanlık modeline uyum açısından da bir erken seçim adeta gerekliydi. Bu erken seçimi hem iç ve dış gerekleri vardı, bir takım iç ve dış endişeleri vardı. Bunun için de gerekli görünüyordu. Görünen o ki 24 Haziran'da yapılacak bu seçim milletimizi, devletimizi yani Türkiye'yi rahatlatacak bir seçim olacağı benziyor. Hocam hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde erken seçim iç ve dış endişeleri püskürttü başlığıyla bir yazı kaleme aldınız. Sizin yazınızın bu başlığı bizim programımızın ilk bölümünün de ana konusu olsun. İkinci bölümde de ittifakları bir konuşalım. AK Parti ve MHP ittifakı ve hafta sonu sürpriz bir şekilde henüz açıklanmadı. Bu hafta sonuna doğru ayrıntıları gelecek deniyor ama CHP ve İYİ Parti'nin arasında bir dolaylı bir ittifak oldu. 15 milletvekili CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçtiler. Saadet Partisi ile de CHP'nin görüşmeleri devam ediyor. Dolayısıyla programımızın ikinci bölümünde de bu ittifak arayışlarını konuşmuş olacağız. Hocam yazının başlığıyla ben sorayım. Erken seçim hangi iç ve dış endişeleri püskürttü? Dışta ne tür endişeler vardı? Dış siyasette, iç siyasette neler vardı? Bunları bize kısaca değerlendirebilir misiniz?
Şimdi Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeye 16 Nisan 2017 tarihinde karar verdi. Halk oylamasına gitti. Çeşitli tartışmalar yaptı. Kamuoyunda aydınlar, akademisyenler tartıştı. Medyada, mecliste ve sonuçta halkın karşısına gitti ve bu sistem önerisi kabul gördü. MHP ve AK Parti tarafından geliştirilen ve daha önce AK Parti'nin başkanlık sistemi olarak gündeme getirdiği bir sistem, MHP ile bir araya gelince bunu biraz daha farklı bir biçimde şekillendirdiler ve halkın önüne götürdüler. Halk da bütün bu müzakere, tartışma ve görüşmelerden sonra görüşünü ortaya koydu ve evet dedi. Sonuçta bu hakikaten tarihi bir adım. Çünkü Türkiye yeni bir sisteme geçecek. Bu sistem parlamenter yapıdan daha çok işte cumhurbaşkanlığı sistemi dediğimiz bir sisteme geçiş yapacak. Bunun belli amaçları vardı. Bunları hep tartıştık, konuştuk. Fakat bu 2019 yılında bu yeni sisteme geçişin pratiğini ortaya koymak için seçimlere gidilecekti. Bunun yerine Türkiye birden erken seçim kararı aldı. Bunu almasının tabii bence öteden beri hep gözlemlediğim biçimiyle iç ihtilafları ve bu iç ihtilafların ürettiği ve bazı çevrelerin endişeli olmasına yol açtığı durumları aşmak üzere bu erken seçim yapıldı. Çünkü Türkiye bir yeni sisteme karar verdiyse o sisteme aslında artık beklemenin manası yok, geçmesi gerekiyordu. Buna tepki gösteren, bunu bir ihtilafa dönüştüren, bunu bir iç kamuoyu üzerinden ciddi bir blokaj haline getirmeye çalışan çevreler var. Bu çevreler 16 Nisan'a giderken de vardılar, gündeme getiriyorlardı ve sonra da devam ettiler.
Rejim
ve
değişecek deniyordu değil mi hocam?
Onlar işte vesayetçi düşünceye sahip olan darbecilikle ilişkili olan, o bürokratik oligarşiyi temsil eden, CHP ve elitleriyle beraber var olan bu kesimler bu değişikliği rejim değişikliği olarak okuyorlar. Bu değişimi tamamıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın mutlak hakimiyeti olarak görüyorlar. Bu değişimi işte artık muhafazakarların Türkiye'de devleti yönetmesi olarak görüyorlar. Çünkü kendilerine göre bu devletin asıl sahibi CHP ve elitleri, bürokratik oligarşi, hangi sağ siyaset gelirse gelsin, parti gelirse gelsin, Ankara'ya gelir, mecliste oy kullanır, tırnak içinde demokrasi oyununu oynar, çekip gider. Devletin asıl sahipleri bu elitler, bu bürokratik oligarşiler ve CHP'nin, yani işte biz bunun kurucu, Cumhuriyet'in kurucu partisi biziz, bu rejimin kurucu aktörleri biziz ve dolayısıyla biz bununla özdeşleşmişiz. Bunun değişmesini istemeyiz diyorlar yani açıkça. Şimdi bunlar değişecek çünkü demokraside yeni kadroların gelmesi, eski kadroların gitmesi, iktidarı paylaşması manasına geliyor ve Türk halkı da bu sistem değişimine karar verdi. Dolayısıyla bu yolda yürürken bu iç endişeliler sürekli ihtilaflar üretme peşinde yürüdüler. Mesela AK Parti iktidarı yönetiminde dış politika yapılırken Türkiye Afrin'e giriyor, CHP Afrin'e girmek felaket olur diyor. Sürekli provoke eden bir tutum var. Tutum hali var ve sürekli bunun temelinde de dediğim gibi aslında sistem değişimini istememeleri var. Ve hala bunlar aslında adaylarını belirlemeye çalışırken bu sistemden vazgeçmek üzere bir siyasi adım atma peşindeler.
Evet.
Yani halk oysa karar vermiş. Bundan sonra yapılması gereken artık bu sistemin
uyum yasalarını çıkarmak,
engellemek değil, uyum yasalarını çıkarmak ve bu sistem içinde kendi adayını koyup orada rekabette yer almaktır. Siyasi rekabetteki yerine oturmaktır aslında. Bu iç endişeliler aslında her zaman muhafazakarlara karşı endişeli oldular. Her zaman sağ siyasi kesimlere endişeli oldular. Türkiye'nin geleneğiyle, tarihiyle, inancıyla, Anadolu'nun bin yıllık Müslümanlık mirasıyla var olmasına karşı endişe içinde oldular.
Bir de hep kendi endişelerini ön plana çıkarttılar. Tabii, empati yapıp ötekinin,
mesela modern endişeler kavramını ürettiler. Nedir modern
Binnaz
endişeler?
Binnaz Toprak üretti.
Bununla
hocam
güya kendi yaşam tarzları tehlikeye giriyor. Bugün Türkiye'de onların kendi yaşam tarzları dedikleri, kendilerine göre işte plaja gitmek, içki içmek, efendim açık saçık giyinmek vesaire. Bunlara yönelik bu iktidar ne müdahalede bulundu? Türkiye'nin bütün plajları açık. Her yerde, istediğiniz yerde alkol bulabiliyorsunuz, satın alabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Yani AK Parti bunları yasakladı mı? Ve bunu yine uluslararası mecrada da Türkiye İslamistleşiyor, İslamcı bir yönetime doğru gidiyor, şeriat geliyor gibi tavırlarla bir de bunu göstermeye çalıştılar. Bu iç endişeliler bence büyük bir ihtilafa yöneldiler. Bunlar hakikaten bazen çok gözü kara şeyler yapabiliyorlar. İşte mesela 15 Temmuz darbesi yapıldı. Bu darbeye tiyatro dendi mesela. Yani meclise bomba atılmış. Bir ülkenin cumhurbaşkanını katledilmeye çalışılıyor ve buna oyun deniyor. Dolayısıyla bunların zihniyetinde siyasetin aslında milleti temsil edip etmemesi, hukuk kurallarına uyup uymaması önemli değil. Önemli olan kendilerini sahipleri gördükleri sistemin hep var olması, hep devam etmesi, diğer büyük kitlelerin de her zaman buna katlanmaya hazır olmalarıdır. Bunların siyasi tahayyülünde Türkiye'nin yönü Medine'ye, Mekke'ye değil, Türkiye'nin yönü işte her zaman Londra, Amsterdam, işte efendim New York vesaire, oraya yönelen bir Türkiye'dir. Şimdi Türkiye milli siyaset derken yeniden bizim yönümüz değil mi? Anadolu topraklarıdır dedi yani. Biz coğrafyamızla, tarihimizle, inancımızla beraberiz dedi. Biz Amerikan rüyasından artık bağımsız bir Türkiye olacağız. Türkiye'de hepimize Amerikan rüyası şırınga edildi. Allah'a şükür biz pek gelmedik ama yani birçok üniversitede bu ülkenin birçok zeki insanına, ütopyaların peşinde olan insanlara her zaman bu ülkenin dışındaki rüyalar sevk edildi, değil mi?
Evet.
Kimisi yani Arnavut, küçük bir devlet, sosyalizmi kurmuş, bunun için kendi hayatını feda eden insanlar oldu bu ülkede. Kimisi Moskova'yı rüya yaptı ama çoğunlukla bu ülkede Amerika'yı rüya olarak bize benimsettiler, önümüze koydular. Şimdi Türkiye bundan uyanıyor, yürümeye başlıyor, farklı bir siyasete doğru yol alıyor, sistemini değiştirmek istiyor çünkü bölgesinde çok büyük değişmeler, alt üst oluşlar yaşanıyor, büyük krizler yaşanıyor. Bu kriz dalgaları bizim de sınırlarımıza vuruyor, değil mi?
Evet.
Bir sürü terör olayını yaşıyoruz. Dolayısıyla bu iç endişelerine artık kulak ardı etmek zorundayız yani. Gereksiz endişeler, gereksiz korkular. Yani bunlar dün şeriat geliyor diye bağırıp çağırıyorlardı. Bugün hala onun peşinde, laiklik elden gidiyor diye bağırıyorlar. Bu endişeleriyle var olmaya çalışıyorlar. Bir genelkurmay başkanımızın çıkıp askerlerimiz, ordumuz vatan için, millet için, din için savaşıyor, savaştı, mücadele etti dediği zaman emekli bir general kalkıyor. İşte endişeli olanlardan birisi. Burada din kelimesini nasıl kullanırsınız diyor. Yani bunu din kelimesi kullanmakla Türkiye'yi güya yeniden karanlık çağa mı götürüyorsunuz? Yani böyle garip garip şeyler yazıyor bunlar. Bunların bu endişeler bu. Oysa hakikaten Türkiye yeni sisteme geçtiği zaman Türkiye demokratik bir sistemi farklı bir biçimde uygulamaya başlayacak. Yasama, yürütme, yargı ayrımı işleyecek. Yürütme daha hızlı, daha etkili bir biçimde yoluna devam edecek. Yasama daha etkin bir biçimde yürüyecek. Yani Türkiye koalisyonlarla gelen atomize olmuş demokrasi diyorum ben. Aşırı parçalanmış demokrasi dönemini aşacak. Halkı iradesini yansıtan, devletin de toplumun da işlerini hızlı ve etkili bir biçimde çözen bir demokrasi dönemine geçeceğiz.
Evet. Hocam tabii erken...
Bir de dış endişeler var.
Buyurun hocam.
O dış endişeler de önemli. Bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı biz endişeliyiz diyor. Avrupa Birliği endişeliyiz diyor. Kardeşim neden endişelisiniz?
Yani ya seçim yapılacak bu ülkede.
Seçim yapılıyor.
Darbe yapılmayacak.
Seçim yapılacak. Darbe yapılmayacak. Siz kalkıp Mısır'da demokrasiyle iktidara geliyor Mursi. Ondan sonra Mursi yerinden eden bir askeri diktatör darbe yapıyor ve ondan sonra
Sisi
başa
ya.
Geliyor Sisi diye bir adam ve siz her zaman bu adama saygı duyuyorsunuz.
Beyaz Saray'da ağırlıyorsunuz.
Ağırlıyorsunuz. Avrupa'da kırmızı halılar önüne sürüyorsunuz. Bundan endişe duymuyorsunuz. Çünkü o sizin çıkarlarınızı eleştirmiyor. Size itaat etmeye devam ediyor. Demek ki biz niye bizden endişe duyuyorsunuz? Niye Erdoğan'dan endişe duyuyorsunuz? Niye Türkiye Cumhuriyeti kendisini yeniliyorsa bundan endişe duyuyorsunuz? Çünkü artık sizin de olan eski bağımlılık ilişkisi devam etmeyecek. Yani Türkler yeni bir siyasi oyuna doğru yönelecekler, yöneliyorlar. Kendi savunma teknolojilerini üretiyorlar. Orta Doğu'da bağımsız bir biçimde kendi çıkarlarına uygun neyse ona göre ittifaklar kuruyorlar.
Muhammed Bin Selman çok mu demokratik hocam?
Muhammed Bin Selman'ı destekliyorlar. Yani Muhammed Bin Selman'a bakın. Bir yandan görünürde popülist bir biçimde özgürlüğünü getirdiğini kadınlar üzerinde, kadınları kullanarak göstermeye çalışıyor. Ama öte yandan bir sürü insana hapse atıyor. Muhalif olan büyük tüccarları içeri atıyor. Muhalif olan kendini eleştiren alimleri, aydınları, entelektüelleri içeri atıyor. Bu insanlara işkenceler yapıyor. Bu insanlar silaha sarılmamış. Değil mi? Bu insanlar şiddet çağrısında bulunmamış. Neden bunları içeri atıyorsunuz? Neden bu baskıları uyguluyorsun? Kimse bu konuda endişeliyiz demiyor. Yine FETÖ olayı mesela. Endişeli olanlar arasında ABD olduğu gibi Avrupa Birliği, Fransa, Macron açıklamalarına bakıyorsunuz.
Ya da Almanya'ya sığındı.
Almanya'ya
FETÖ'den kaçanlar.
FETÖ'den kaçanlar. Ve FETÖ'cüleri koruyorlar. FETÖ'cüler de endişeli. Çünkü FETÖ'cüler kendi düzenlerinin, paralel düzenlerinin tümüyle tasfiye edildiğini görüyorlar. Bundan dolayı endişe duyuyorlar. Bunu anlıyorsun. Ama ABD de tabii onun üzerinden kurmak istediği düzenin de gittiğini gördüğü için endişe duyuyor. Dolayısıyla
PKK'ya, hocam PKK'ya tavırları da hakeza
evet,
aynı şekilde.
Yani PKK, Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız çok büyük bir riski göze alarak çözüm sürecini uyguladı. Çok büyük bir riski göze alarak. Ama getirdiler bunu, ne yaptılar? Tam tersine Sayın Cumhurbaşkanımızın, iktidarın, demokrasinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısında olacak bir biçime dönüştürdüler. Dolayısıyla ondan sonra PKK, HDP yeniden örgütlendi. Bugün işte Demirtaş da çıkıyor, yanlış yaptım diyor, yanıldım diyor. İnşallah söylediğinde samimidir yani. Çukur siyaseti yanlıştı diyor mesela. Dolayısıyla bütün bunlar endişeli. Valla endişeli olmaları güzel. Ama kötü olan erken seçime gidilmesinin nedeni bu endişeliler bir araya gelerek Türkiye'de bir atraksiyona bulunmaya çalıştılar bence. Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan bunu gördü ve bunu da püskürtmek, bunu da hiçe çıkarmak için erken seçim konusunda karar aldılar.
Hocam onu programımızın ikinci bölümünde evet, konuşacağız, bu ittifakları. Ben evet, bu bölümde şu soruyu da sormak isterim size. Tabii asıl olan seçimlerin zamanında yapılması. Fakat burada evet, büyük bir maslahat var. İç ve dış bir takım tehditler evet, var, fitneler var. Bunların bertaraf edilmesi gerekiyordu, püskürtülmesi gerekiyordu. Fakat şöyle eleştiriler de var erken seçimle alakalı. Yani sistem uyuşmazlığının ötesinde bir takım ekonomik krizler olduğu... Evet. Ve işte hükümetin bununla baş edemediği, dolayısıyla bu seçimin hem hükümete bir zaman kazandırdığı hem de yeni evet, bir ivmelenme, motivasyon peşinde olduğu da söyleniyor. Bu manada erken seçim, biz burada tabii olumlu bir mana evet, yükledik. Fakat evet, bu tür hani AK Parti'ye bir takım tenkitler de geliyor. Evet. Yani bu sistem değişikliğinin dışında. Hani bu konularda neler söylemek evet, istersiniz? AK Parti zaferle çıkarsa 24 Haziran seçimlerinden evet, ve şimdiki Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey de tekrar Cumhurbaşkanı olursa neler yapmalı? Evet. AK Parti'yi ne tür o zaman zorluklar bekliyor? Neler öngörürsünüz bu konuda?
Evet. Tabii ekonomi önemli bir şey. Yani hakikaten hükümet iktidara geldiğinden beri Türkiye'de hükümetin, yani partinin adı da Kalkınma, Adalet ve Kalkınma Partisi. Kalkınma önemli bir şey. Türkiye'nin iki ana sorununa işaret eden bir şey bu. Dolayısıyla kalkınmaya yönelik AK Parti çok büyük adımlar attı. Bugün ekonomiyle ilgili çeşitli olumsuzluklar var. Bu insanları endişelendiriyor haklı olarak. Ama bu ekonomik sorunlar sadece Türkiye'nin iç yapısıyla ilgili değil, yani küresel finans merkezleri var. Bu küresel finans merkezi sermayenin akışını etkiliyorlar, denetliyorlar. Bir takım olumsuz algılar üretiyorlar. Sermayenin Türkiye'ye gelmemesi, turistlerin gelmemesi vesaire gibi. Ama yine de tabii ekonomik bir takım olumsuz gidişler varsa siyasetçinin bunu engellemeye yönelik seçim kararı alması da rasyonel bir şey yani.
Evet.
Şundan rasyonel bir şey. Yani hakikaten bir olumsuz dalga varsa bu dalgayı biz seçime gidelim, yeniden toparlayalım. Yeni bir
güven tazeleyelim.
Güven tasarlayalım. Yeni bir kadroyla, taze bir kadroyla, enerjik bir kadroyla gelelim ve bu işi daha yeni bir ruhla evirip çevirelim. Yani pozitif olarak baktığımızda bunu düşünmüş olabilir yani. Bunu düşünmeli de zaten. Bence hakikaten AK Parti 16 yıllık dönemde çok büyük işler yaptı. Çok önemli işler yaptı. Ama aynı zamanda çok talihsiz bir biçimde Arap Baharı ile beraber gelen Suriye'deki çatışmalar, Orta Doğu'daki gelişmeler bizi çok olumsuz etkiledi. Ve AK Parti çok büyük terör dalgalarıyla karşı karşıya geldi. Ve daha güvenlikçi bir politika izlemek zorunda kaldı bu konjonktür nedeniyle. Dolayısıyla yeni dönemde AK Parti artık belli ölçüde bu alanda verdiği mücadele, ciddi bir mücadele verdi. Yani mesela Türkiye'de bugün PKK terörünün beli kırıldı. Ciddi anlamda çukur siyaseti tasfiye edildi. Afrin'e Türkiye girerek orada oyun kurucu olanlardan birisi oldu artık. Dolayısıyla Suriye'de karar alındığı zaman Türkiye'siz kararın alınması mümkün değil. Şimdi bundan sonra Türkiye'nin yapacağı hakikaten yeni, yani AK Parti bu 16 yıllık süreçte bu konjonktür nedeniyle ciddi enerji sarfiyatına bulunurken bir takım yıpranmaları da yaşadı. Bu iktidarın getirdiği yıpranmaları, yani iktidarın doğasında çıkar var, çatışma var. İnsanların bunlarla lekelenmesi, yürüyememesi, yıpranması söz konusu. Hem insanı pişirir bu mücadeleler, hem de insanları yıpratır. Dolayısıyla AK Parti'nin bu süreçte yapacağı, mesela bölgesel adaylar, şehirlerle ilgili adaylar, hükümeti, işte hükümet artık yani milletvekillerin dışında atanacak şeylerle oluşturulacak. Ama bütün bunları bence gelecekte yapmak istedikleri şey neyse ona göre seçmesi gerekir. Yani yeni taze yüzlere açık olması gerekiyor. Tecrübeli insanlarla beraber bunu sürmesi lazım. Kesinlikle yıpranmış olan insanların kamuoyunun önüne çıkarılmaması gerekir. Yani asıl olan insan değil, bu millettir. Asıl olan bu harekettir. Asıl olan iktidarın gelecekte hakikaten adaleti ve kalkınmayı eşit bir biçimde yürütmesidir. O zaman bu milletin beklentilerine uygun kişiler, adaylar, politikalar, yeni umutlar olursa yeniden millet ciddi bir destekle AK Parti'yi hem mecliste öne çıkarır hem de Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanlığı sistemini kuracak bir lider olarak seçer. Bundan dolayı evet AK Parti çok önemli şeyler yaptı ama hep yaptığı şeyleri söylemekle yetinmemesi lazım. İkincisi, kendisine rakip olan insanların hep zaaflarından bahsetmemesi gerekir. Tabii ki siyasi rekabet karşıdaki insanların zaaflarından da bahsetmeyi gerektirir ama ana siyaset bunun üzerine kurulmamalı. Nasıl ki 2002 yılında ana siyaset AK Parti'de alternatif, umut, gelecek, pozitif duygular üzerine kurulduysa ben ona müjde siyaseti diyordum. AK Parti yeniden bunlarla milletin karşısına çıkmalı. Sayın Cumhurbaşkanımız yüklendiği olumlu duygular, siyasetler, umutlar neyse onlarla çıkmalı. Belki cuma günü bu yol haritası açıklanacak. İşte manifesto diyeceğiz diyorlar. Manifesto çok iddialı bir ifade ve manifesto dediğim anlamda alternatif siyaseti, umut siyasetini, gelecek siyasetini de içinde tutan bir şey. Ve yine realizmle idealizm dengesine çok dikkat edilmeli. Yani ben hep onu diyorum. İdealizm partinin ideallerine, anlam dünyasının kimliğini temsil eder, omurgasını temsil eder. Omurgasızlık, kimliksizlik, idealsizlik, davasızlık olmaz. Bunun olması lazım. Ama aynı zamanda realitelerin de olması gerekiyor. Tümüyle realiteye, maddeye teslim olmuş bir siyasi harekette dava da olmaz, coşku da olmaz, seferberlik de olmaz, canlılık da olmaz. Bunlar bence AK Parti'nin kesinlikle çok dikkat etmesi gereken
seçimi kazandıktan sonra yani evet. Tekrar şapkasını önüne alıp düşünmesi
yeni bir dönem
gerekiyor.
Başlatması
o
lazım.
İlk ivmelenme zamanı, ilk şahlanış evet. Zamanındaki o havaya tekrar dönmesi
dönmeli.
Gerekiyor hocam.
Hatta Türkiye'deki bu kutuplaşmayı da aşacak yeni bir sayfa açmalıdır.
Evet. Yani. Programımızın bu bölümünde de seçime hazırlık aşamalarını konuşacağız. Partiler arasındaki görüşmeler, ittifak çalışmalarını konuşacağız. İlk olarak MHP ve AK Parti adına Cumhur İttifakı denilen bir ittifak kurmuşlardı. MHP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini deklare etmişti. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nda da birlikte seçime gidecekler. Bir ittifakla seçime gitmiş olacaklar. Tabii erken seçimle birlikte, erken seçim kararıyla birlikte muhalefetin bir nevi hazırlıksız yakalandığını da gördük. Mesela CHP'nin hala bir cumhurbaşkanı adayı yoktu. Konuşulmuyordu da bu. Ve hep dışarıdan bundan önceki cumhurbaşkanlığı seçimi gibi Ekmelettin İhsanoğlu'nda olduğu gibi dışarıdan bir sanki bir aday arayışı vardı CHP'nin. Yine çok az bir orana sahip olmasına rağmen, oy oranına sahip olmasına rağmen Saadet Partisi de bu süreçte oyuna dahil oldu ve yeni kurulan İyi Parti oyuna dahil oldu ve bu pazar günü de bir olay yaşandı. Yüksek Seçim Kurulu henüz İyi Parti ile ilgili kararını vermemişken CHP İyi Parti'ye 15 milletvekilini istifa ettirerek kendi partisinden İyi Parti'ye geçirdi ve dolayısıyla önceki 5 milletvekiliyle 20 kişilik bir milletvekili grubu oluştu İyi Parti'nin ve mecliste grup kurma evet. hakkı elde ettiler hocam. Ve Cumhurbaşkanı için de, Cumhurbaşkanı adaylığı için de İyi Parti'de 100 bin imzaya da gerek kalmadı. Bu gruptan Cumhurbaşkanı adayı çıkarabilecek. Şimdi hocam ben şunu sormak isterim. Öncelikli olarak Türk siyaset tarihinde önceden meclis dışında seçime girmezden bu tür bir ittifak arayışı oldu mu? Bununla ilgili bize vereceğiniz örnekler var mı? Nasıl neticelendi? Nasıl neticeleniyor ya da Türk seçmen davranışı bu tür ittifaklara nasıl bakıyor?
Evet.
İsterseniz bununla başlayalım hocam.
Şimdi bu tabii 90'ların başlarında Sağcı Demokrasi Partisi, Refah Partisi ve MHP'nin yaptığı bir ittifak vardı. Bunlar meclis dışında seçime ittifakla gittiler. Kutsal ittifak mı deniyordu buna? Böyle bir isim de anılıyordu. Ve sonra seçimde barajı aştılar. Belli bir oy oranına sahip oldular. Vekilleriyle meclise gittiler ve daha sonra mecliste yeniden kendi partilerine döndüler.
Evet.
Yani bu çok farklı bir ittifak tarzıydı. Çünkü parlamenter sistem içinde oluşan bir ittifaktı. Ama bugün Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemine giderken bir ittifak oluşumu oluyor. Yani Cumhurbaşkanlığı sistemi meclis dışında ittifaklaşmayı zorunlu hale getiren bir sistem. Dolayısıyla Türkiye'de siyasal parçalanmayı aşan, siyasal bütünleşmeye katkıda bulunan bir sistem. Ondan dolayı çok yeni ve çok farklı özellikler taşıyan bir ittifak tarzı. Bu ittifak tarzı da Türkiye'nin aslında ana siyasal akımlarını da güçlendiren, merkezileştiren, siyaseti de bir yönüyle iki ana grup etrafında yürümeye ve iki ana güçlü ana grup birbiriyle mücadele edecek ve Türkiye böyle yoluna devam edecek. Burada aslında bir işte Cumhuriyet Halk Partisi etrafına oluşup gelen bir damar var Türkiye'de siyasette. Bir yandan da Demokrat Parti ile sürüp gelen muhafazakarlar, sağ siyaset, muhafazakar
aslında
milliyetçi.
Aslında iki ana akım var değil
iki
mi hocam?
İki ana akım var yani
Türkiye'de.
Aslında.
Hani biraz
Cumhuriyetçi Kemalist... Halk Partisi'nin Kemalizmle beraber bütünleşen
bir ana damar var.
Sol Kemalist bir evet. damar var. Diğeri de sağ muhafazakar milliyetçi bir damar var
evet.
aslında. Evet, bunlar ana akımlar
evet.
ve Türkiye'deki büyük değişimleri de aslında bu ana akımlar oluştuğu zaman gerçekleşiyor. Mesela Demokrat Parti tek başına geldiğinde değişimler yapılıyor. Anavatan Partisi burada tek başına iktidara geldiği zaman, Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidara geldiği zaman yeniden bunları bir araya getiriyor, merkezileştiriyor, farklılaşmayı aza indiriyor. Bu Türkiye'nin selameti açısından da iyi bir sistem aslında. Dolayısıyla MHP ve AK Parti bunun öncülüğünü yaptı.
Evet.
İlk adımını attı. Bu Türkiye'nin içinde geçtiği konjonktürle de yakından ilişkili. Yani Türkiye epeydir başkanlık sistemini tartışıyor. Özal da tartıştı, Demirel de tartıştı. Daha önce Erbakan da tartıştı. Ve Erdoğan da bunu gündeme getirdi. Bir de Türkiye... FETÖ ile mücadele etmeyle yüz yüze kalınca 17 Aralık'tan itibaren junta girişimleriyle karşılaşınca 15 Temmuz'da dolayısıyla burada çok apaçık bir biçimde siyasi merkezileşmenin önemini gördüler ve Bahçeli bunu daha acil bir halde pratiğe dönüştürmek istedi. Sayın Erdoğan da bunu zaten savunuyordu. Dolayısıyla pratik bir takım gelişmeler MHP ve AK Parti'nin siyasi ittifakına yol açtı. Bu önemli bir şey bence. Yani siyasal pratik onları bir araya gelmeye zorladı bir açıdan. Sadece önceden teorik olarak biz aynı doktrinlere sahip olalım, hadi bir araya gelelim demediler yani. Türkiye'nin siyasal pratikleri, çatışmalar, terör, dış müdahale arayışları vesaire, Türkiye'nin ana akımı olan muhafazakar milliyetçi yapının yeniden bir araya gelmesini zaruri hale getirdi.
Evet.
Bahçeli de bunu daha önce mesela Erdoğan'a karşı oluşan ittifakı da rol almadı. Mesela 7 Haziran'da kendisine başbakanlık teklif edildi CHP tarafından, HDP tarafından. HDP de dışarıdan destekleyecekti. Bunu kabul etmedi. Dolayısıyla bu AK Parti'nin rolünü yeni şartlar içinde değiştirerek devam etmesini istemeyle bütünleşen bir sonuca doğru Bahçeli'nin bu tavrı, buna doğru bir şeye yol açtı. Ve MHP ile AK Parti bu Türkiye'nin siyasi pratiğinde, konjonktürel yapısı içinde, yeni durumunda bir araya geldiler. Çeşitli zamanlarda görüştüler, konuştular ve birbiriyle yakınlaştılar. Bu yakınlaşma dediğim gibi konjonktürle ilgili, Türkiye'nin beka sorunu ile ilgili, Türkiye'nin siyasi yapısını yeniden kurma, yenilemesiyle ilgili. Yoksa bu MHP'nin AK Partilileşmesi, AK Parti'nin MHP'lileşmesi demek değil. MHP kendi milliyetçi özgünlüğünü koruyacak, Türk milliyetçiliğinin partisi olacak, Türkiye'deki Türk milliyetçilerini siyasette temsil edecek büyük bir geleneği olan bir parti. AK Parti de muhafazakarları temsil edecek. Muhafazakar tabanı, onların taleplerini, onların devlette olmasını istediklerini, Türkiye'de, bölgede arzularını onları temsil edecek. Ama bunlar hiçbir zaman siyasette uzlaşmaz manasına gelmez. Yani Türkiye'nin geleceği, selameti, varlığı için bunlar ortak çalışmalarda bulunabilirler, yapabilirler. Nitekim son bir yıldır devam eden süreçte de Bahçeli'nin attığı adımlar, Erdoğan'ın attığı adımlar, bunların paralelleşmesi, beraberlik içinde yer alması da bunu gösteriyor.
Hocam şöyle bir endişe de var bu. Yani AK evet. Partili, AK Partililer tarafından bu endişe var. MHP'liler de muhakkak bu endişeyi duyuyordur. Kürt seçmenler var. Yani evet. Türkiye'de ciddi bir yani seçmen kitlesi var.
Evet.
Hani AK Parti'ye oy verenler de vardır, var içlerinde. Evet. Onun çok ölçüsünü bilmiyoruz ama yani HDP'ye ciddi bir desteği var mesela evet. Kürt seçmenlerin. Türkiye'de AK Parti'nin ki zaman zaman doğudan aldığı oy oranları da değişti.
Evet.
AK Parti ile MHP'nin ittifakı bu manada Kürt seçmeni biraz daha AK Parti'den uzaklaştırmaz mı?
Evet.
Yani böyle bir tehlike AK Parti açısından böyle bir tehlike söz konusu değil mi? Bu konuda ne dersiniz?
Şimdi böyle bir potansiyel durum var. Fakat AK Parti ve MHP'nin Kürtlere ilişkin ortaya koyduğu söylemler ve tavırlar bence önemli. MHP'ye baktığımız zaman Bahçeli 15 Yeni Kapı ruhundan bu yana kullandığı söylem kesinlikle Kürtleri dışlamaya yönelik
ayrıştırıcı bir söylem değil.
Ayrıştıran, ötekileştiren bir söylem değil. Türk milleti kavramını kullandığı zaman kapsayıcı bir perspektifte kullanıyor. Bu bence önemli bir şey. Bu söylem, bu tutum. Bu aslında MHP'nin de kendi içinde o sert olan tutumlarını yumuşatmaya yol açacak bence bu ittifak aynı zamanda. Çünkü AK Parti, yani Adalet ve Kalkınma Partisi, kuruluş ilkeleri var. Attığı önemli adımlar var. İşte mesela TRT Kürt'ü 24 saat yayın yapıyor ve devam ediyor. Birçok adımlar atılmış ve devam ediyor. AK Parti'nin sürekli vurguladığı şudur. Yani Kürtler kendi kültürel kimliklerini bireysel olarak yaşayacaklar. Bu artık eski dönem gibi reddedilmeyecek. Yok sayılmayacak. Ama PKK, HDP gibi yapılar Kürtleri kendi mülkiyetleriymiş gibi ayrıştırıcı bir politikaya yönelmeleri yanlıştır. Ve buna karşıyız biz. Şimdi burada AK Parti'nin bu yönde attığı adamlar da Güneydoğu Anadolu'da ciddi anlamda iyileştirme programlarını, projelerini uygulaması, PKK'nın Kürtler üzerinde belli bölgelerde, belli yerlerde bir hegemonya kurması vardı, kuruyordu. Şimdi onlar ciddi anlamda tasfiye ediliyor. Artık Kürtler daha özgür karar verebilecekler. Kulakları herkese daha açık olabilecek. Bu açıdan da tek yönlü bir propagandayla, PKK'nın propagandasıyla karşı karşıya
yani,
olacak.
Yani Kürt seçmeni de HDP açısından çantada keklik değil diyorsunuz.
Yani mesela bunu referandumda da gördük. Referandumda %4 oy geldi şeyden, AK Parti'ye. Yani HDP'nin son %13'tü. %4 civarında oy, referanduma oy geldi. Bence Cumhurbaşkanlığı sisteminde de ciddi anlamda HDP'ye oy veren insanlar Cumhurbaşkanlığı oylamasında Sayın Erdoğan'a oy verecekler.
Evet.
Milletvekilliğinde belki farklı davranacaklar. Fakat yine de MHP ile ilgili algılamaların Kürtler arasında düzeltilmesi gerekiyor. Çünkü bu algıyı da yani AK Parti MHP'ye yaklaştı, MHP'lileşiyor, Kürtlerin aleyhine davranıyor, propagandasını yapan CHP'liler ve bu propagandayı yapan aynı zamanda HDP'liler. Böylece kendi oylarını hep çantada keklik olarak tutmak istiyorlar. Bu yanlış bir propaganda, çünkü sonuçta Türkiye tarihine de baktığımız zaman yani Kürtçeyi yasaklayan MHP mi oldu? Değil. Yani ondan sonra Diyarbakır cezaevini MHP mi kurdu? Değil. Ondan sonra
Dersim isyanını
MHP mi düzenledi? Değil. Bakın.
Evet.
Bir partinin söylemi kadar ne yaptığına bakmak lazım. Siyasette söylemden çok yapılanlar önemli.
Evet.
Bunların hepsini CHP yaptı. Dolayısıyla Kürtler kendi tarihlerini doğru okumalılar. Bu konuda geçmişte MHP'nin bazı sert söylemleri vardı. Onları biz de eleştirdik. Ama MHP'nin bugünkü duruşu hakikaten o sert söylemlerle bütünleşmiyor. Türkiye'yi kucaklayıcı bir tutum var. Kürtlerin bireysel haklarını karşı çıkma bir tutumu da yok. Ama Türk milleti bu ülkede yaşayan herkesin birlik ve beraberliğini temsil eden bir siyasi muhayyiledir. Bir devlet adıdır Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz zaman. Buna siyasal kimliğiyle bağlı olan herkestir. Millet diyoruz. Millet dediğimiz zaman bunun içinde Anasır-ı İslamiye'nin Anasır-ı İslamiye vardır. Eskiden buna Osmanlı deniyordu. Bugün Türk milleti deniyor yani.
Evet.
İçerik önemli burada.
Hocam.
Dolayısıyla bunlar bence daha serin kanlı bir biçimde HDP'nin aşırı propagandaları ve CHP'nin propagandalarından uzak durulursa daha olumlu algı değişiminin olacağına inanıyorum.
Evet. Hocam MHP AK Parti ittifakının karşısında da henüz adı konulmamış bir blokaj var. CHP, evet. İyi Parti ve Saadet Partisi.
Evet.
Tabii parti misyonları, parti programları, politikaları açısından çok da birbirlerine çok yakın partiler değil. Seçmen
evet.
olarak da çok yakın seçmenler değil. İşte Saadet Partisi İslamcı bir parti.
Parti, evet.
Meral Akşener'in İyi Partisi kısmen liberal bir hava estirse de MHP'den kopmuş. Gelmiş
insanların olduğundan bahseden,
evet,
milliyetçi
olduğundan
bahseden,
ülkücülükten
bahseden.
Gelen, milliyetçilikten gelen bir parti. CHP'nin de tavrı, politikası belli, parti politikası belli.
Evet.
Hafta sonu az önce de bahsetmiştim. CHP'den bir 15 milletvekili İyi Parti'ye geçti. İyi Parti'yi seçime sokma adına yaptılar
evet.
bunu. Buradan bir ittifak çıkar mı? Yani Saadet
evet.
Partisi, İyi Parti ve CHP'den bir seçmenlerini konsolide edecek, bir
evet.
blokaj oluşturacak AK Parti'ye, MHP'ye karşı bir ittifak bekliyor musunuz?
Şimdi bu ittifak dediğimiz gibi Türkiye'de iki ana siyasi akım var. Bu ana siyasi akım bazen merkezileşiyor, bazen gevşiyor. Bu ana siyasi akımda AK Parti MHP neyi temsil ediyor? Dedi ki sağ, muhafazakar milliyetçi ittifak. Öbür ittifak ne? Sol, ulusalcı ittifak. Muhafazakar milliyetçi ittifakta ana parti kim? Ana parti %50 civarında oy alan AK Parti'dir.
Evet.
Değil mi?
Evet.
MHP gönüllü olarak sizinle beraber çalışırız dedi. Belirleyici olan sonuçta büyük olandır yani. İşin aktörü olandır. Şimdi öbür taraftaki akımda nedir belirleyici olan? CHP'dir. CHP'nin bu ülkedeki siyasetleri belli. Siyasi muhayyilesi belli. Bu ülkenin geleceğiyle ilgili düşündüğü şeyler belli. Dolayısıyla sağdan, muhafazakar kesimden, milliyetçi kesimden insanlığı kopararak sola bu CHP'nin ana yapısına eklemlemek ciddi bir mesuliyeti gerektirir. CHP hiçbir zaman Türkiye'de o ana siyasi şeyinden, gidişatından farklı bir tutuma yönelmeyecektir. Ne kadar söylemsel olarak bizi etkileyecek, yani sağ muhafazakarları etkileyecek şeyler söylerse de söylesin, stratejik durumlarda attığı adımlarda bunu görüyoruz. Mesela Afrin'e girerken, değil mi, Öztürk Yılmaz'ın açıklamaları. Mesela İstanbul İl Başkanı'nın açıklamaları.
Evet.
Mesela yine BÖKE'nin açıklamaları. PYD, PKK, işte terör örgütü.
Elimizde yeteri delil yok dedi. Yok. Bunları terör örgütü.
Bütün bunlar aslında bireysel yaklaşımlar değil yani. Mensup oldukları o ana siyasi dalganın bir tezahürüdür bunlar. Şimdi bu önemli bir şey. Bu farklılığı koymamız gerekiyor. Bu farklılık üzerinde durmamız gerekiyor. Ama bunlar elbette AK Parti'nin 16 yıl boyunca yaşadığı, büyük yaptığı adımlar olduğu gibi bir takım yıpranmışlıkları var. Son dönem özellikle terörle, Türkiye'ye müdahaleyle mücadele konusunda işte OHAL dönemi var. Bununla bu ciddi anlamda Türkiye'yi koruyor ama bir takım sıkıntılar da getiriyor. Bunlar üzerinde duracaklar. Bunlarla AK Parti'ye karşı muhalefette duracaklar. Bu konuda AK Parti'nin yapacağı şey de bellidir. Dediğim gibi yani kendi iyi şeylerini de ortaya koymak, gerçekçi bir biçimde eksikliklerini görmek ama eksikliklerini giderecek alternatif politikalar, yeni aktörler, yeni insanlar, yeni yüzlerle cevap vermek aslında. Yapılabilecek en rasyonel siyaset, en akıllı siyaset budur aslında.
Evet.
Şimdi bu tabii ittifak olmaları da doğal bir şey. Yani sonuçta İyi Parti kuruldu, çalışmalarını sürdürüyor. 6 ay öncesinde yani erken seçim geldi. Dolayısıyla erken seçim olduğu için de 6 ay yetmiyor. O zaman ne yapacak?
Hocam yetiyor.
Grup kuracak.
Yani
bu onun demokratik hakkıdır
şöyle,
yani. Bunu kuracak.
Aslında
buna
pazar günü
karşı çıkmanın çok manası yok
yüksek
yani.
Yüksek Seçim Kurulu CHP'den bu 15 milletvekili geçmezden önce ya da hemen sonra bunu gerekçe göstererek değil girebileceğini söyledi.
Evet.
Yani bu manada da hocam Türkiye'deki kurumların işleyişinde de evet, bir sıkıntı var. YSK'ya bu soru yöneltildi. Sanki muhatabı biz değiliz, Yargıtay'da tutuluyor bu dosyalar gibi bir şey söyledi. Belki orada hemen evet seçime girebileceklerini söyleselerdi CHP'nin bu atraksiyonu da olmayacaktı.
Olmayacaktı. Yani şuna dikkat etmek gerekiyor Ali Bey. Biz dediğim gibi yani durduğumuz cephe, durduğumuz ittifak önemli. Pozisyonlarımız önemli. CHP ile AK Parti'nin durduğu iki farklı ana pozisyon var.
Evet.
Herkes bu ana pozisyonların yanına eklemleniyor. Onlarla birleşiyor.
Evet.
Burada fark açık, net ortada. Ama burada İyi Parti'nin demokratik haklarını kullanarak grup oluşturmasını çok yadırgamak, bunu bilmem taşlamanın çok manası yok. Ama dediğim gibi yani ana siyaset olarak nerede duruyor?
Evet.
Ne yapmak istiyor?
Evet.
Kimlerle yapıyor? Bu konuda sorgulayalım. Bu konuda tartışalım.
Yoksa teknik olarak seçime girip girmeme hakkı elinden alınmamalı.
Tabii
yani
alınmamalı. Eğer bunlar
çünkü
yapılırsa.
Çünkü bir karşılığı var.
Karşılığı var. Bunu yaparsak onları mağduriyet durumuna düşürürüz. Yani AK Parti olarak diye.
Evet,
biz muhafazakar
evet,
insanız evet, yani evet, o evet, açıdan diyoruz.
Alacağı oydan
o
daha fazlasını alır.
Alacak oydan daha fazla oy almasına neden olur.
Bir de bizim milletimiz hocam yani böyle mağdur olmuş,
evet,
mazlum olmuş kurumları,
evet,
müesseseleri, insanları daha çok tutuyor.
Daha çok tutuyor. Oysa CHP'nin siyasi tarihi hiç de bir mağduriyet tarihi değil. Yani bir yani ciddi bir cinayetler tarihidir. Ciddi mağduriyetler üreten tarihidir. Ciddi zulümler tarihidir. Bu tarihin yanında yer alarak siyaset yapmaya karar veren kişilerin büyük mesuliyeti vardır. Konuyu bunun üzerine tartışmamız
onların
lazım.
Onların seçmenleri evet, ne der? Tabii evet, o konuda da henüz bir araştırma yok.
Evet.
Bilmiyorum siz rastladınız
evet
mı?
Yok.
Mesela Saadet Partisi'nin seçmenleri, tabanı,
yani
CHP'li
benim rastladığım
ne diyor acaba?
Var şeyin 0.6 veriyorlar Saadet Partisi'ne.
Evet.
İyi Parti'ye %7-8 deniyor mesela. CHP'ye %22-23 deniyor. Yani bu tür şeyler var ama daha 60 günlük bir süre içinde bunlar değişebilir.
Bu Cumhurbaşkanı ittifaklar... adayı kim olur sizce bu ittifakın? Yani CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin. Saadet Parti. Var mı bir öngörünüz
hocam? Tabii burada HDP de var. HDP
hocam
herhalde
HDP'yi ayrıca soracağım ben
dışarıdan,
size.
Evet. Şimdi bunların kim olur? Kılıçdaroğlu olmaz bence. Yani
evet.
Meral Akşener sürpriz olabilir. Bunun dışında
yani üçünün
büyük
desteklediği
ihtimal,
kişi mi olur Meral
evet,
Akşener?
Bence büyük ihtimal bunlar daha çok dini dinle vurmak, sağa sağla vurmak, muhafazakarı muhafazakarla vurmak gibi bir aday üzerinde önce uğraşacaklar, çalışacaklar. Onu başarabilirlerse onu yapacaklar. Onu başaramazlarsa kendi aralarında bir aday seçecekler.
Evet. Hocam çok az zamanımız kaldı. Biraz da HDP'yi konuşalım istiyorum ben. Tabii HDP'yi biz PKK ile arasına mesafe koymaması, bir takım terör unsurlarına, terör olaylarına alenen destek olması sebebiyle aslında bu siyasi atmosferin biraz dışına ittik.
Evet.
Son bir yıldır. Neredeyse
evet.
Hiç konuşulmuyor.
Evet.
Gündeme gelmiyor. Milletvekillerinin birçoğu düşürüldü. HDP'nin. İşte genel başkanı hapiste. HDP ile ilgili, HDP seçmeniyle ilgili daha doğrusu, yani HDP'ye ciddi oy veren bir seçmen kitlesi
tabii,
var %8 Türkiye'de.
%8 sıkıyor şu an yani.
Bunu soracağım hocam ben size. Yani bir HDP ile ilgili ne öngörüyorsunuz? Evet. Bir öfke patlaması olup ciddi bir yüklenme olabilir mi HDP'ye?
Evet.
Kürt seçmen açısından ya da diğer partilere giden oylar, yani AK Parti'ye,
evet,
CHP'ye giden oylar tamamen çekilip HDP üzerinde toplanabilir mi? Yani şu mevcut konjonktürde HDP'nin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü kimse HDP'ye yaklaşmak da istemiyor.
Evet.
AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı'na dahil olması mümkün değil zaten.
Evet.
Burada da CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifakına da biraz dahil olması zor gözüküyor.
Ama hayır, bence o kadar zor değil orada. Çünkü
öyle mi diyorsunuz?
İstanbul İl Başkanı'nın konuşmalarına, o Genel Başkan Yardımcısı'nın konuşmalarına, Öztürk Genel Başkan Yardımcısı Öztürk
Yılmaz'ın,
onlara baktığımız zaman ciddi anlamda HDP'ye göz kırpan davranışlar var. Demirtaş'ın ziyaret edilmesi Kılıçdaroğlu tarafından.
Evet.
Dolayısıyla burada tabii İYİ Parti'yi şöyle ikna edebilirler. Dışarıdan bizi destekleme diye ikna edebilirler. Yani ittifakın içine girmez. Zımni ittifak olabilir.
Evet.
Burada.
Yani
şimdi,
Meral Akşener'le Temel Karamollaoğlu'nun bu konuda ikna edilebileceğini mi düşünüyorsunuz?
Tabii düşünüyorum ben açıkçası. 7 Haziran'da o kısmen yapılmaya çalıştı. Şıldı. Bahçeli o rolü oynamadı ama şimdi bunu yapabilirler. Dolayısıyla burada tabii hükümetin, bizim hep söylediğimiz hükümet de aslında bu siyasi gelenekten geliyor. Türkiye'de siyasi partilerin artık kapatılmaması gerekiyor. Bu açıdan önemli bir adım bence HDP'nin kapatılmaması. Verilen mesaj şudur. Biz HDP'nin temsiliyetine karşı değiliz. HDP var olsun, temsil etsin ama demokrasi içinde temsil etsin bunu. Yani dağa, şiddete, silaha, PKK'ya, teröre mesafe koysun ve demokrasinin kuralları içinde kendisine oy veren insanları temsil etsin. Bence bu mesaj önemli. Hükümetin de devletin de verdiği bu mesaj önemli. Bu değerli bir şey. Bunu HDP'nin bunun farkına varıp bunu koruması lazım. Ama bunun yanında şiddete, teröre, dağa, PKK'ya çağrıda bulunan, onunla ilişkili olan hiçbir tutuma karşı da taviz vermeyiz. Tavizsiziz, sıfır tolerans deniyor. Nitekim genel başkanların bazılarının yaptığı açıklamalar, milletvekillerinin yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanması da bundan kaynaklanıyor.
Evet.
Bundan sonra HDP'nin yapacağı bu demokratik söylemle bütünleşerek, medenileşerek, siyasal medenileşme diyelim. Yani nasıl göçebe toplumlarda vahşilik varsa, yerel hayata gelince medenileşiyorsa, İbn Haldun'un dediği gibi, burada da normlara uyarak, demokrasiye uyarak siyaset yapmaya yönelir. O zaman etkinliğini sürdürür. Burada HDP'nin bence milletvekillerindeki oy dağılımıyla Cumhurbaşkanlığa oy dağılımında büyük farklılaşma olacak. Cumhurbaşkanlığına oy verme konusunda HDP seçmeninin bir kısmı Erdoğan'a oy verecek bence. Yani daha serbest, daha özgür karar verebilecekler. Başlarında silah olmayacak, tehdit olmayacak. Bir de ama öte yandan...
Zımnen ama diyorsunuz evet, ki CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ni dışarıdan
evet,
destekleyecek.
Evet, ben öyle tahmin ediyorum evet, yani. Öngörüm bu.
Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün yoğun olarak siyaset konuştuk. Hem erken seçim hem ittifaklar siyasetinin gündeminde. Biz de bugünkü programımızı tamamen buna ayırdık. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.